bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Sır Duvarları Osman Aysu Altın Kitaplar Yayın Evi 1. Basım Ekim 1995 Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Canan Işık. Sır Duvarları 35 yıl sonra nihayet ülkemizde de bir gerilim romanı yazıldı. Tempo Dergisi. Birinci kitabı Javier Operasyonu ile okurlarla basının beğeni ve ilgisini kazanan Osman Aysu'nun bu ilk romanı 5 baskı yaptı. Esrarengiz ve gerilim dolu olaylarla bezenmiş ikinci kitabı Kurt Sığınağı ise kısa sürede 3. basıma ulaşarak yazarın ününü daha da pekiştirdi. Osman Aysu yeni romanı Sır Duvarları'nda okurlarını yakın tarihin en ilginç olaylarından birinin içine çekerken konusunda gerçek bir usta olduğunu kanıtlıyor. Heyecan ve macera ile dopdolu sır duvarlarını gelin hep birlikte yıkalım. 1. Bölüm Selim'in göz kapakları birden açıldı. Sanki biri dürtmüş gibi. Uykulu gözlerle başucundaki komodinin üzerinde duran fosforlu saate baktı. Gecenin 2:30'uydu. Ağzı kurumuştu. Gece içkiyi fazla kaçırdığından midesi de yanıyordu. Yatağın içinde döndü. Terden her yanı yapış yapış olmuştu. Karısı Selma yanı başında hafif soluklarla derin bir uykudaydı ve Temmuz sıcağının boğucu havası odayı dayanılmaz derecede ısıtmıştı. Üzerindeki ince pikeyi atıp ayaklarını aşağı sallandırdı. Karısını uyandırmamaya çalışarak usulca kalktı. Bir saat evvel delicesine sevişirken bacaklarından yırtarcasına çekip attığı kilodunu halının üzerinden alıp giydi. Merdivenleri inip alt kattaki mutfağa girdi. Bir şişe buz gibi maden suyunu kana kana içti. Uykusu kaçmıştı. Evin tüm ışıkları sönüktü. Fakat Temmuz mehtabının pırıltıları kapalı perdelerden sızarak etrafı ancak görecek kadar aydınlatmaya yetiyordu. Çalışma odasına doğru yürüdü. Uykusu kaçınca bir şeyler okumadan yeniden uykuya dalamayacağını bilirdi. İşte sesi de tam o sırada duydu. İrkildi, kulak kabarttı. Mutfağın bahçeye açılan kapısından geliyordu ses. Dönüp ayaklarının ucuna basa basa mutfağa yöneldi. Kapı önüne gelince ses birden kesildi. Neden uyandığını da o anda anladı. Bu ses uyandırmıştı onu. Uykusu oldum olası hafifti. En derin uykudayken bile çıt çıksa uyanırdı. Sırtını duvara dayayıp bekledi. Bütün dikkatini vermesine rağmen sesi duyamıyordu artık. İnce, tiz, sanki bir metalin başka bir metale ya da tahtaya sürtünmesinden çıkan bir cızırtı gibi gelmişti kulağına. Çevrede hırsızlık olayları çok artmıştı. Kapıyı kurcalayanın bir hırsız olabileceğini düşündü. Fazla da beklemedi. Mutfağa birden dalıp elektrik düğmesini çevirdi. Etraf aydınlandı. Genç adam bir hamlede kapıya seyirtip ardına kadar açtı. Görünürlerde kimsecikler yoktu. Bahçeden yükselen zakkum, şebboy, hanımeli karışımı güzel bir koku burnuna çarptı. Sıcak yaz gecesinde dışarıda yaprak bile kımıldamıyordu. Her taraf sakin ve sessizdi. Kendi kendine gülümsedi. Yarı çıplak, bahçede bir iki adım yürüdü. Allah'tan komşu evlerin hiçbirinde ışık yoktu. Dolunay göğü pırıl pırıl aydınlatıyordu. Bir süre mehtabı seyretti. Ay'a bakıp hafif hafif ıslık çaldı. Sonra içeri girip mutfak kapısını sürgüledi. Davetli oldukları toplantıdan geç döndükleri için kapıyı sürgülemeyi unutmuştu. Bu onun işiydi. Her gece hem ön kapıyı hem de bahçeye açılan arka kapının kilitlenip sürgülenmesiyle o meşgul olurdu. Ama bu gece küçük kızları Ayşe uyuyakalmış, genç adam kucağında onu odasına götürürken Selma da kapıları kilitlemeyi unutmuştu herhalde. Çalışma odasından Dr. John Goldstein'ın HIV virüsü hakkında yeni düşünceler adlı kitabını alıp yatak odasına yollandı. Evin içine girince insan sıcaklığı daha şiddetli hissediyordu. Ayşe'nin oda kapısını aralayıp içeriye bir göz attı. Küçük kız mışıl mışıl uyuyordu. Karısı kalktığını bile duymamıştı. Yatağın başucuna gelip onun çıplak vücudunu seyre başladı. 5 yıllık evliydiler. Selma ile TÜBİTAK'ta çalıştığı sıralar tanışmış, çok kısa süren bir flört devresinden sonra da evlenmişlerdi. Selim karısına aşıktı. Hala ilk günlerdeki gibi. Eşi bulunmaz bir insandı Selma. Dürüst karakterli, güvenilir, sevecen ve yumuşak. Ayrıca kültürlü, hayattan ne istediğini bilen, fazlasını hayal etmeyen, azdan da yetinmeyen, çalışkan bir kadın. Selim uzun uzun süzdü onu. Yüzü koyun yatmış, sol bacağını hafifçe yukarı çekmişti. çırılçıplaktı. 1-2 saat evvelini hatırladı. Kız yatağına yatırdıktan sonra davetteki anlamsız bir olay yüzünden münakaşa etmişler. Bunun ardından da uzun uzun sevişmişlerdi. Uzanıp sırtına bir öpücük kondurdu. Elini çıplak teni üzerinde yavaşça dolaştırmaya başladı. Genç adam yine karısını şiddetle arzuladığını duyumsadı. Ama Selma uyanmadı. Önce ağzında bir şeyler geveledi. Sonra güç bela, "Doymadın mı hala azgın boğam?" diye mırıldanıp ince pikeyi üstüne çekti. Selim karısını okşamaktan vazgeçip başucundaki lambayı yaktı, yatağa uzandı. Elindeki HIV virüsü hakkındaki yeni düşünceleri okumaya başladı. Saat gecenin 3'üne yaklaşıyordu. Az sonra göz kapaklarının ağırlaşıp kapandığını hissetti. Işığı söndürüp derin bir uykuya daldı. Ve alt kattaki mutfak kapısında yeniden başlayan tıkırtıyı duyamadı. Sabah güneşi odayı doldurduğunda önce Selma uyandı. Saate bakıp geç kaldığını anlayınca telaşla yataktan fırlayıp banyoya koştu. Yatak odasındaki ufak banyoya girip kapıyı açık bıraktı. Duşun sesi Selim uyandırsın diye. Vücudundan sızıp akan su damlacıklarıyla duştan çıktığında genç adam yatakta dertop olmuş, hala uyumaya devam ediyordu. Yanına koşup onu gelişmiş adeleli göğsünden öptü. Selim tek gözünü açıp gülümsedi. Kadın, "Hadi kalk, geç kaldık," diye söylendi. Selim hiç oralı olmadan karısına sarılıverdi. Bedenini saran enli havlu kayınca karısının diri ve ıslak vücudu genç adamı yeniden heyecanlandırdı. Selma, "Yapma hayatım, Ayşe'nin arabasının gelmesine sadece 20 dakika var," diye inledi. Selim esneyip gerindi. Yataktan çıkmak istemiyordu. Bir süre yatağın içinde oturup mahmur gözlerle karısının giyinmesini izledi. Bu hayatın en büyük zevklerinden biriydi. Selma yaşam boyunca gördüğü en dişi, en cazibeli yaratıktı. Sonra sırtına röptü şambrını geçirip kızının odasına yollandı. 4 yaşındaki küçük Ayşe derin bir uykudaydı. Yatağın kenarına oturup onun gür ve kalın telli uzun saçlarını okşamaya başladı. Kız uyanmadı. Uzanıp alnına bir öpücük kondurdu. Mini mini tombul ellerini tutup avuçlarının içine aldı. Kız sonunda gözlerini açtı ve babasına gülümsedi. Selma, Ayşe'yi anaokulunun servise yetiştirmek için aceleyle giydirirken, Selim çoktan çayı ocağa koymuş, kızının sütünü dolaptan çıkarmakla meşguldü. Kız, tombul görünümüne rağmen iştahsız bir çocuktu. Ana babası onun bir beslenme sorunu olduğunu biliyor ve bunun için çok üzülüyorlardı. Selma geç kalma endişesiyle ağzına birkaç lokma atıp şekersiz çayını içerek fırladı. Kızına ve kocasına birer öpücük kondurup bahçede duran Honda'sına bindi. Merkezi Şişli'de olan büyük bir holdingin halkla ilişkiler müdüresiydi. Baba kız bahçeye çıkıp ona arkasından el salladılar. Sonra Ayşe'nin servis minibüsü geldi. Selim kızını okşayarak selametledi. Küçük kız minibüs sokağın köşesini dönünceye kadar pencereden el salladı. Artık kendisi de hazırlanabilirdi. Genç adam bahçe içindeki 2 katlı villalarının mutfak kapısından girerken gözü yerde gördüğü şeye takıldı. Önce ne olduğunu anlayamadı. Eğilip yerden aldı. Anahtar kılıfı gibi garip bir deri parçasıydı. İçi boştu. Bir anlam veremedi. Beyninin bir yerlerinde tuhaf bir çağrışım oldu. Sanki bunu daha evvel görmüş gibi. Üstünde durmadı. Lüks ürünlerin bulunduğu yerdeki büyük çöp bidonuna doğru fırlattı. Ama kılıf bidonun içine düşmedi. Çimlerin üstünde kaldı. O da yeniden alıp çöp bidonuna atmaya üşendi. Boş vererek içeriye girdi. Selim Alper, 626 Mazda'sını yavaş yavaş Ayaz Ağa'daki Gras ilaç fabrikasının bahçesine soktu. Ön taraftaki büyük otoparkta yer vardı. Ama kızgın güneş altında yürümemek için arabasını çalıştığı laboratuvarın önüne kadar sürdü. Biraz gecikmişti. Arabayı güneşte kalmasın diye binanın gölgesinde kalan çimenlerin önüne çekti. İdare, arabaların oraya park edilmemesi için yazılı bir talimat çıkarmıştı. Aldırmadı. Akşam çıkışlarında otomobilin içi fırın gibi oluyordu. Arabayı kilitleyip çantasını eline alarak binaya girdi. Temmuz sıcağı daha sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlamıştı. Yüksek pencerelerin yer aldığı koridorlar güneşin etkisiyle hamam gibiydi. Odasına doğru yürürken ceketini çıkarıp eline aldı, kravatını gevşetti. Kısa kollu keten gömleği şimdiden lök gibi olmuştu. Gras ilaç fabrikaları, Türk-Alman ortak sermayesiyle kurulmuş büyük bir müesseseydi. İlaç sanayiinde hemen hemen Türkiye'nin en büyük kuruluşu olduğu söylenebilirdi. Selim 4 seneden beri burada ilmi araştırmalar bölümünde çalışıyordu. Sevilen ve sayılan bir araştırmacıydı. Mikrobiyoloji dalında ön lisansını tamamladıktan sonra 3 sene kadar üniversitede kalıp asistanlık yapmıştı. Ama oradaki şartları ve maddi olanakları yetersiz bulunca ayrılıp TÜBİTAK'a geçmişti. TÜBİTAK'ta 3 yıl başarılı bir araştırmacı olarak çalışmış, 1 yılda aynı müessese kendisini Almanya'daki Farben Fabriken Bayer AG'ye göndererek ihtisas yapmasını sağlamıştı. İstanbul'a döndüğünde Gras ilaç fabrikalarının yeni araştırmalar bölümü reddedemeyeceği yüksek bir transfer ücreti ve yüklü bir aylık teklif etmişti. Üstelik firma, o güne kadar Türkiye'de eşi bulunmayan büyük bir araştırma laboratuvarı kurmuştu. O sıralar Selma hamileydi. Aileye yeni bir kişi daha eklenecekti. Karı koca baş başa yeni teklifi düşünüp müzakere etmişler ve kabul etmeyi kararlaştırmışlardı. Selim odasına girince rahatladı. Soğutucu aygıt odaya şerbet gibi serinletici bir ferahlık veriyordu. Ceketini asıp masasına çöktü. Az sonra da odacı Fikri Efendi elinde kahve fincanıyla kapıda göründü. 60 yaşına merdiven dayamış, Erzurumlu babacan bir adamdı. Kahveyi masaya bırakırken büyük patronun yarım saatten beri kendisini beklediğini söyledi. Şaşırdı Selim. Odacı Fikri Efendi'nin büyük patron dediği kişi aslında firmanın en büyük hissesine sahip muhtar basmacıydı. Burada çalıştığı 4 yıl içinde sadece 2 kez görüşmüşlerdi. Tabii bazı müşterek toplantılar, resepsiyon ve kokteyller hariç. Acaba ne istiyor diye düşündü. Doğrusu aklına uygun bir cevap da gelmiyordu. Odacıya, peki ben hemen gidiyorum diye başından savıp aceleyle kahvesini içti, ceketini giydi ve bu sıcak havada cendere gibi gelen kravatını boynuna sıkıştırdı. Muhtar basmacı memleketin en sayılı zenginlerinden biriydi. Çeşitli sahalara yatırım yapmış, hemen hemen hepsinde de başarılı olmuş bir iş adamıydı. Tekstil, otomotiv, kimyevi maddeler, beyaz eşya, ilaç, inşaat ve tarım sektöründeki yatırımlarıyla sözü geçen, tanınmış biriydi. Lakin bazı zenginler gibi reklamdan fazla hoşlanmayan bir kişiliği vardı. Son zamanlarda medyaya da el atmış, bir özel televizyon şirketiyle İstanbul'da yayınlanan iki ünlü gazetenin de sahibi olmuştu. Muhtar basmacı fabrikaya nadiren gelirdi. Yine de merkez idare binasında görkemli bir bürosu vardı. Selim biraz merak, biraz da anlayamadığı bir tedirginlikle araştırma laboratuvarlarının bulunduğu bloktan çıkıp öndeki merkez bloka doğru yürüdü. Serra Dikmen, muhtar basmacının sekreteri, cici bici bir kızdı. Anlayışlı, alçak gönüllü ve güler yüzlüydü. Selim'i görünce sohbet etti, şakalaştı, ayaküstü Selma'yı sordu. Sonra kapıyı tıklatıp genç adamı patronun odasına aldı. Muhtar basmacı kibar bir adamdı. Selim'i görünce ayağa kalktı, onu odanın ortasında karşılayıp elini sıktı, hal hatır sordu. Son derece şıktı. Sırtında beyaz bir elbise, gri bir gömlek vardı. Desenli, parlak renkli kravatı göz alıcıydı. Selim'e oturması için yer gösterdi. Yumuşak, kelimeleri vurgulayarak kullanan, ahenkli bir konuşma tarzına sahipti basmacı. Selim ilk kez farkına vardı. Muhtar Bey, patron olmaktan öte bir hatip olarak da söylediklerini karşısındakine zevkle dinletebilen niteliğe sahipti. Adam konuşurken ağzının içine bakacağı geliyordu Selim'in. Önce havadan sudan konuştular. Muhtar basmacı incelikle işi, çalışma şartlarının yeterliliği ve uğraştığı projeler üzerinde sorular sordu. Selim, patronun bilgi ve ihtisası içine girmediği için AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome yani edinsel bağışıklık yetersizliği sendromu hakkında izahat verdi. Çalışmalarını anlattı. Almanya'daki Gras firması yıllardır bu hastalığa karşı etkin bir aşının bulunması için faaliyet gösteriyordu. Avrupa'nın bu konudaki girişim ve ilmi çalışmaları en ileri düzeydeki firmasıydı. Selim de İstanbul'daki ortak kuruluşun laboratuvarlarında aynı konuda çalışmalar yapan bir araştırmacıydı. Hiç şüphesiz Almanya'daki olanaklara sahip değildiler ama genç ve işini severek yapan bir bilim adamı olarak zaman zaman Almanya'daki merkeze çalışmalarını gösteren raporlar gönderirdi. Hatta iki kez Almanya'ya davet edilerek Gras firmasının salonlarında ilgi çeken konferanslar vermiş, yeni tebliğler sunmuştu. Alman ortaklar bu genç ve başarılı araştırmacıdan çok memnundular. Muhtar basmacı, Selim'in çalışmalarını öven kısa bir konuşma yaptı, kendisinden çok memnun olduğunu ifade etti. Sonra da maaşına büyük bir zam yaptığını söyledi. Selim şaşırmıştı. Çok çalıştığının bilincindeydi. Üstelik başarılı bir araştırmacı olduğunu da biliyordu. Maalesef Türkiye'de bu tür ilmi araştırmalar dünyadaki ileri ülke standartlarının çok altındaydı. Gras firması ona burada çok iyi olanaklar sağlamış, hemen hemen her istediğini ona vermişti. Ama aylığına böyle bir zam da beklemiyordu doğrusu. Şirkette sözleşmeli olarak çalışıyordu. Daha 3 ay evvel yeni döneme girmişler ve maaşına hatırı sayılır bir artışı zaten yapmışlardı. Selim, teşekkür ve minnetini ifade eden bir şeyler geveledi. Zevkten uçuyordu ama elinden geldiği kadar şaşkınlığını belli etmemeye gayret gösteriyordu. patronun söylediği rakam aklının köşesinden bile geçmezdi. Selma'nın akşama haberi duyunca ne kadar sevineceğini düşündü. Bunu kutlamaları gerekecekti. Aklından bu akşam Ayşe'yi annemlere bırakıp lüks bir otelde kendimize sıkı bir ziyafet çekeriz diye geçirdi. Hatta bir şişe Dom Perignon bile patlatabilirlerdi. Bu zamma değerdi doğrusu. Muhtar basmacı sevecen bir yüze gülümsüyordu. Selim ayağa kalktı. Teşekkür edip elini sıktı. Tam odadan çıkarken patron dostça elini omzuna koyup ''Ha söylemeyi unuttum. Senden bir ricam olacak.'' dedi. Selim ''Estağfurullah.'' deyip soran gözlerle adama baktı. ''Bugün öğleden sonra fabrikaya Almanya'dan yeni bir müdür geliyor. İdari işlerden sorumlu olacak. Her Habermas'ın yerine.'' dedi. ''Biliyorsun her Habermas bir aydır izinliydi. Artık Türkiye'ye dönmeyeceğini haber aldık. Yaşlılığını ve rahatsızlığını ileri sürüp emekliliğini istemiş.'' Buna üzüldüm diye fısıldadı Selim. Her Habermas fabrika camiasında sevilen babacan bir insandı. Etliye sütlüye karışmaz, varlığı ile yokluğu belli olmayan, işçiyi kollayan bir kişiydi. Kapısının üzerinde müdür yazısı olmasa kimse onun bir üst düzey yöneticisi olduğunu bile fark etmezdi. Evet diye devam etti muhtar basmacı. Ben de üzüldüm. Hepimiz onu çok severdik. Yeni müdürümüzün adı Karl Weber. Saat 15'te Atatürk Havalimanı'nda olacak. Fabrikadan birinin bizi temsilen onu karşılaması lazım. Bu işi sen yaparsan sevinirim. Tabii efendim, memnuniyetle dedi Selim. Muhtar basmacı onu kapıya kadar geçirdi. Tekrar elini sıkıp başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Selim çalışma odasına döndüğünde hala maaşına yapılan zammın sevinci içindeydi. Ceketini çıkardı, kravatını fırlatıp bir köşeye attı. Ayaklarını masaya dayadı, zili çalıp odacı Fikri Efendi'yi çağırdı. Şekersiz bir Nescafe istedi. Laboratuvara sonra da geçebilirdi. Önce telefona sarılıp haberi Selma'ya uçurmak istedi. Sonra vazgeçti. Akşama yüzüne karşı bizzat kendim söyleyeyim diye düşündü. Haberi alınca karısının yüzündeki şaşkınlık ve sevinci görmek çok hoş olacaktı doğrusu. Onun coşkusunu, boynuna sarılıp yüzünü gözünü nasıl öpücüklere boğacağını düşündü. Neden sonra kahvesini bitirirken yeni müdür olayı aklına takıldı. Karl Weber'i karşılamak görevini acaba neden kendisine vermişti patron? Bu onun işi değildi ki. Firmanın idari bölümlerinde bu işi yapacak bir sürü personel vardı. İlmi çalışmalar bölümünden bir araştırmacının gönderilmesi biraz garip değil miydi? Ama üzerinde durmadı. Bu kadarcık bir angaryaya katlanabilirdi. Ne de olsa patron aylığına %70 oranında bir zam yapmıştı. Islık çalarak beyaz önlüğünü sırtına geçirdi ve odasından çıkıp laboratuvara yollandı. Otto Hahn elektronik mikroskop üzerinde çalışıyordu. Selim içeri girince başını mikroskobun üzerinden kaldırmadan ''Günaydın'' dedi. Aylar sonra ''Guten Morgen'' yerine ''Günaydın'' demeyi öğretebilmiştiler çok şükür. Otto 35 yaşlarında Bavyeralı bir ilim adamıydı. 10 yıldır Gras firmasında çalışıyordu. Merkez 2 yıl evvel araştırmacı olarak İstanbul'a göndermişti. Mahcup, çekingen, sinirli mizaçlı, yabancılara kolay uyum sağlayamayan bir adamdı. Çok az konuşurdu. Her gün aynı laboratuvarda çalışmalarına rağmen Selim'le ilişkileri çok yüzeyde kalmıştı. Koca fabrikada görüşüp ilişki kurduğu çok az insan vardı. İstanbul'a ilk geldiği sıralarda Selim'in yaptığı bir daveti kabul ederek bir gece evlerine yemeğe gelmişti. Selma ile konuşurken devamlı kızarıp bozarmıştı. Yemek sonrası ikram ettikleri konyağı kanepeye dökmüş, bin bir kere özür dilemişti. Selma da arkasından utangaçlığını epey alaya almıştı. Otto Hahn'ın uzmanlık sahası AIDS enfeksiyonlarıydı. Laboratuvarda çalışan tek yabancıydı. Gras firmasının onlara sağladıklarına şükretmekle beraber olanakları ve tahsisat yetersizliğini hepsi biliyorlardı. Bu ölümcül hastalığa aşı bulmak için uğraştıkları projede 5 kişi çalışıyorlardı. Laboratuvar şefi Dr. Kenan Işık'tı. HIV virüsünün 1986'da Batı Afrika'da keşfinden sonra geçirdiği gelişim evrelerini Amerika'da etüt etmiş, değerli bir ilim adamıydı. Buradaki çalışmalarından çok istifade ediyorlardı. Otto'nun aksine girgin, neşeli, güler yüzlü ve şakacıydı. Hepsine takılmaktan büyük keyif duyardı. Şefliğinin verdiği hiyerarşik yetkiyi asla kullanmaz, her zaman anlayışlı ve koruyucu olurdu. İdareyle çıkan ufak tefek sürtüşmelerde hep personelini korurdu. Selim mesleki faaliyetlerinin dışında da onunla ve karısıyla görüşmekten zevk alırdı. Karısı Ruhsar da iyi bir kadındı. Selma ile de çok iyi anlaşırlardı. Çoğu hafta sonları beraber olurlardı. Kenan spora düşkün biriydi. Her pazar Yıldız Parkı'nda buluşur, önce koşar, sonra da boğaza gidip yemek yiyip içki içerlerdi. Selim laboratuvara girdiğinde Kenan'ın henüz gelmediğini gördü. Diğer arkadaşı Doktor Tarık Peker izinde, Servet Şahin de iki gündür geçici bir görev ile fabrikanın ana üretim birimlerinde vazifeliydi. Özel kıyafetlerini giyip steril odaya geçti. Kendilerine özel AIDS mikrobu verilmiş kobay farelerin davranışlarını kontrole başladı. Müşahede defterini açıp farelerde görebildiği değişiklikleri not etmeye başladı. Cam bölmenin içinde 5 tane beyaz fare mevcuttu. İkisi sessiz ve hareketsiz bir köşeye çekilmiş, burunlarını oynatarak kımıldamadan duruyorlardı. Diğer üçü ise taşıdıkları mikroba rağmen son derece hareketli ve canlı görünüyorlardı. Kobayların 5'ine de aşı olarak denedikleri eriyik enjekte edilmişti. Sorun şimdi beklemekti. Selim tıpta elde edilmiş pek çok başarının altında biraz da tesadüflerin yer aldığını bilirdi. Saptadığı antijenin bu kez işe yarayacağına inanıyordu genç adam. Aslında HIV virüsü enfeksiyonlarının tedavisi kesin bilinmemekteydi. Antivirüs ilaçların tümü laboratuvarda bu virüsün çoğalmasını kösteklemişse de hiçbiri tamamen tahrip edememişti. Ayrıca bu ilaçların hepsi de insan için az veya çok zehirliydi. Bunların en etkilisi azidotiminidindi. Öte yandan hastada bozulan, güçsüzleşen, hatta iflas eden doğal bağışıklık sistemini güçlendirme deneyleri hep başarısızlıkla sonuçlanmıştı. HIV enfeksiyonuna karşı koruyucu bir aşının geliştirilmesi için virüsün başlıca antijeninin saptanması gerekiyordu. Oysa virüs kolaylıkla mutasyona uğramakta ve yalıtılabilen virüsler arasında homojenlik tespit edilememekteydi. Şimdilik bu iki güçlük böyle bir aşının gerçekleşmesine engel olmaktaydı. Ama yolun sonuna geldiğine inanıyordu Selim. Bu kez saptadığı antijen mutlaka işe yarayacaktı. Doktor Kenan'la iki gün evvel neredeyse sabaha kadar bu konuyu tartışmışlardı laboratuvarda. Bir süre daha farelerin başında oyalandı, sonra Otto'nun yanına gitti. Selim, onun ayrıca genetik mühendisliği eğitimi gördüğünü de biliyordu. Deneyimli ve yetenek sahibi bir insan olmasına rağmen, sosyal ilişkilerindeki tutarsızlık, adamı pek sevilmeyen, dışlanan bir insan olup çıkarmıştı. Alman mühendis, gözlüklerinin üstünden Selim'in yaklaştığını görünce başını çevirdi. İlgisiz göründü. Selim, kilitli olan çelik dolabın başına geldi. Kilitli dolabı açacak anahtarı çıkarmak için elini cebine attı. Anahtar demedi cebinde yoktu. Genç adam o anda tüm anahtarlarının ceketinin cebinde kaldığını hatırladı. Ceketini ise çalışma odasında bırakmıştı. Bir kat aşağıda, içinden küfretti. Sonra Otto'ya dönüp onun anahtarlarını istedi. Alman mühendis sanki istemeye istemeye veriyormuş gibi cebinden anahtar demedini çıkarıp uzattı, başını önüne eğdi. Semih anahtarlığı alıp önce dolabın anahtarını aradı, sonra bulup dolabı açtı. İçinden aradığı dosyayı çekip aldı. Dolabı tekrar kilitlerken anahtarlık dikkatini çekti. Üzerinde bir otomobil markasının amblemi işlenmiş lacivert renkli bir deri muhafazaydı bu. İrkildi. Yeniydi bu anahtarlık. Otto'nun her zaman kullandığı siyah üstü beyaz deri çizgili olanı değil. Ama onu asıl şaşırtan şey, bu sabah evin bahçesinde mutfak kapısının önünde bulduğu deri parçasıydı. Şimdi hatırlamıştı. Bulduğu o deri parçası da bir anahtar kılıfıydı ve üstünde beyaz deri şeritler vardı. Aklı karıştı. Ama bir yorum yapamadı. Bu sadece bir rastlantıydı. Başka türlü bir izahı olamazdı. Otto Han'ın anahtarlığının onun evinin kapısının önünde ne işi olabilirdi ki? Yine de merakını yenemedi.